Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yemek fıkhı, gıda fıkhı diye özetleyebileceğimiz bir konuyu işleyen Fıkhul Et'ime isimli kitabı incelemeye devam ediyoruz. Gıda kaynaklarını, hayvansal ve bitkisel gıda kaynaklarını, bilhassa hayvansal gıdalardaki sorun diye adlandırılabilecek başlıkları ele aldık. Kitabımızın yeni bölümünde yemek adabı diyebileceğimiz bir başlık var. Özellikle Müslüman bir insanın midesini doyurmak, gıdalanmada sünnete uygun olarak nasıl gıdalanabileceğini, sofrada nasıl oturabileceğini alıyor. Hem fukahanın ayrıntılarına temas ediyor müellif, hem de özellikle hadis-i şeriflerden yola çıkarak belli başlıklar zikrediyor. Bu bölüm genelde İhya-ül-Ümmüddin'den de ve diğer benzeri edep kitaplarından da kolaylıkla okunabilecek bir bölüm olduğu için hocam bu bölümü fazla uzatmadan devam edelim istiyorum. Şimdi burada kitabın 403. sayfasında müellif yemek yeme ve içme, yani su ve gıda ihtiyacını gidermenin temel hükümlerinden söz ederken çok ciddi bir başlangıç yapmış. Diyor ki en önemli edep, bunun müellifin bakışına göre, Allah'ın o gün verdiği rızka kanaat getirmektir. Yani insan önüne gelen yiyeceği beğenerek ve razı olarak yiyecek. Mide bu. Bugün basit bir şey verdiyse Allah, nihayetinde rızkımız buymuş deyip oturup yiyecek. Hani hocam Anadolu kültüründe soğan ezip yemek diye sürekli tarif ediyorlar. Böyle vurdu soğanı yedi falan diye. Ondan zevk alan bir ruh tarif ediyor. Yani Allah kimseye borç sahibi değil, yani muhakkak her gün pirzola verecek diye bir borcu yok Allah'ın. Soğan verdiyse soğana şükredecek insan. Ekmek verdiyse ekmeğe, bir günde kek verirse şükredecek keke diye güzel bir başlangıç yapmış. Bu benim dikkatimi çekti. Bir başka başlığı da sürekli duyduğumuz itidalli yemek yemek diyor. İtidalli yemek yemek. Bu bence başlık çok hoş. Yemekte itidal. Yani ev yaparken de itidal, yolculukta da itidal, yemekte itidal. Buna da Araf suresinin 31. ayetini delil göstermiş. Külü ve şrabu ve la tüsrifu, innehu la yuhibbul musrifin. Yani yiyin için israf etmeyin. Biz genelde bu israfı ekmeğin israfı olarak anlıyoruz. İnsanın midesi de ekmekten değerli bir şey. Mideyi israf ediyorsan o da bir israf çeşidi. Bir de Müktam bin Ma'di Ekrib isimli sahabi radıyallahu anh'ın önemli bir hadis-i şerif var. Yani, Adem oğlunun midesi gibi doldurduğu tehlikeli bir kabı yoktur diyor. Bir Adem oğluna 3 lokma yeter, 4 lokma yeter şeklindeki hadis-i şerifi de itidalin kaynağı olarak gösteriyor. Yemenin hükümleri bölümü var. Bu çok güzel. Yani yemeğe hüküm getirmiş. Tabii bu kendisine ait değil. Yani önceki İhya-ül-Ümmüddin'de de benzer şeyler var. Yani yemek farz olur diyor. Ne zaman farz olur? Artık ayakta duramayacak hale gelir insan. Yemek yemesi farzdır. Ayakta durabiliyor ama işte başı ağrımaya başladı, yemek yemesi vaciptir. Normal şartlarda da mubahtır. Yedikten sonra tatlı geldi, onu da yiyeyim, mekruhtur. Artık boğazına kadar tıkandı, beğendiği bir yemek geldi, o da haramdır. İsraf çünkü ondan sonrası. Yani farz, vacip, mubah, mekruh, haram olabilir yemenin çeşidi. Yemek şudur diye bir kural konmuyor demek ki. Yemek şudur değil. Sen bugün hangi pozisyondasın? Yemeği ona göre fetva verildi. Yani bireye uygun ve izafi değer üzerinden şey yapacağız. Mesela çocuğun süt emmesine de böyle bir kural koyabiliriz. Burada dikkatimi çekmedi. Böyle bir şey yok ama ben bunu ilave ediyorum. Yani anne çocuğunu ne zaman süt emzirmeli? artık çocuk sararmaya başladı, farz emzirmesi ya da maması. Çocuk yani sesi kısılmaya başladı açlıktan, ağlıyor, vacip. Çocuk normal oynuyor, alıp emzirmesi mubah. Çocuk doydu, gaz yapıyor midesinde, hala emziriyorsun, mekruh veya haram o zaman. Yani yemek yemenin hükmü tıpkı farz oruç, nafile oruç, vacip oruç, haram oruç var mesela. Ne zaman? Ramazan'ın bayramının birinci günü oruç tutmak haramdır. Kurban bayramının birinci, ikinci günü oruç tutmak haramdır. Bunun gibi yani hükümler esnek oluyor. Hepimizin bileceği şekilde çok önemli bir konuya değiniyor burada. Müslüman sofraya oturduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hayatını unutmamalı diyor. Yani orada Ayşe annemizden çok ciddi hadis-i şerifler naklediyor. Yani şöyle bir arpa ekmeğine bile doymadan gitti peygamberiniz bu dünyadan diyor. Arpa ekmeğine bile doymadan gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar genelde bildiğimiz şeyler. Çok önemli. Hocam siz de bu arada dikkatinizi çeken şeyleri tespit edin. Hızlı bir şekilde okuyalım. Yemeği ayıplamanın kerahatinden de söz ediyor. Yani bunda da hadis-i şeriflerde önemli bilgiler var. Bizim İslam kültürümüzde, Müslüman ahlakımızda her yemeği yeme mecburiyeti diye bir şey yoktur. Filan yemeği bir Müslümanın midesi çekmeyebilir. Bilhassa anne babalar çocuklarını illa her yemeği sevecek çocuk diye zorlamamalı. Bu bir fıtrat, yaratılış meselesi. Her şeyi her mide kabul etmez. Ama hiç kimsenin de yapma hakkı yok bir yemek için. Nimet olması bakımından hepsi nimet. Her bünye her nimetin kabul edicisi değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin önüne mesela bir hayvanın et olarak bir hayvan konuyor pişmiş olarak. Hiç elini uzatmıyor. Ashab-ı kiram da elini uzatmıyorlar. Bir tanesi diyor sonunda ya Resulallah bu dap denen bir hayvan bu. Kertenkeleden daha büyükçe o tipte bir hayvan. Ya Resulallah bu yenmesi haramsa biz de bundan yemeyelim diyorlar. Buyuruyor ki hayır Mekkeliler olarak biz bunu bilmeyiz. Midem çekmiyor bunu. Siz buyurun diyor. Tam peygamber terbiyesi yani. Ya bunu nasıl yiyorsunuz işte insanın midesi bulanır falan demiyor. Yani bu nimet olarak helalse bu. Kimin midesi çekiyorsa o yesin. Zorlanınca domuz eti de yeniyor. Ayrı bir mesele.
Bir şey sorabilir miyim?
Buyurun hocam.
Şimdi hem bu konuyla hem de ilk söylediğiniz şeyle önüne hangisi gıda gelmişse ona razı olmalı yemeli. Diyelim ki Müslümanın tercih etme hakları var. Birisini tercih etmesi öbürüne karşı hor görme şeyi taşır mı?
Taşımaz hocam. Eğer Rabbim bana seçme hakkı verirse seçerim.
Yani sofrada diyelim ki 5 çeşit yemek var.
Ayıplamak başka hocam. Yemeği ayıplamak başka.
Üçünden yiyorum, ikisinden yemiyorum. Ya da ikisinden yiyorum, üçünden yemiyorum. Diğerlerini tercih etmemiş olmam, bu rızka razı olmamak, efendim onu hor görmek anlamı taşımaz.
Hocam, kitapta böyle bir madde dikkatimi çekmedi ama yani tercih etmemekle ayıplamak aynı şey değil. Yani. Birinde yani bunu nasıl yiyorsunuz? Ne biçim yemek demek? Nimeti hor görmektir. Doyduktan sonra da insan ben daha yemiyorum deyip sofrada tabağı itebiliyor. Bu da yemeğe hakaret değil. Yani daha yemiyorum demek başka bir şey.
Bir şey daha sorayım hocam. Özür diliyorum. Belki hocam İleride gelecek ama özellikle bu israf mevzularında bizim kültürümüzde şey önemlidir. Misafire ikram çıkarmak. Çok sayıda yemek çıkarılır ve yemeğin de bir kısmı israf olur. Enteresandır. İnsanların midesi de israf olur. Ya zorlarlar. Yemeseniz sanki o yemeği beğenmemek efendim orada nasıl bir itidal uygulanabilir?
Yani hocam burada şimdi Salih Hafız gibi, Aziz Hocam gibi genç birinin oturduğu sofrayla, Cemal Hocam'la benim gibi ihtiyar birilerinin oturduğu sofrada yemeği yani genç mideler. Belki iki lokma fazla yeseler bunlara zarar etmez ama siz, ben, Cemal Hocam, Erzen kardeş, daha hocayı da genç sayalım isterseniz. Sadece de genç olsun. Yani burada insanın kendisi, kendi sağlığı ile ev sahibinin hatırı arasında denge kurmalı. Yani bedeni helak etmek onun gönlünü kırmaktan daha tehlikeli olan durum var. Genç birinin de bir iki kaşık daha atıştırabilecekse onu da bir iki kaşık daha atıştırması gerekiyor. Yani burada Allah'ın nimetleri, Allah'ın emanetleri arasında beden en değerlisi.
Zorlamak gerekmez o zaman. Ev sahibi olarak misafire yemeği yeme hususunda zorlayabilmek.
Zorlama yok ama İslam teamülünde, edep kurallarında ev sahibinin buyurun buyurun bir kaşık daha alın lütfen demesi var. Utandığından yemiyorsa eğer bari hatırın için bir kaşık daha alayım deyip yesin diye. Ama şimdi Allah'ın izniyle öyle bir şey yok. Yani zorla bir tür oluyor. Yani o illeti gerektiren bir durum olmuyor şimdiki kültürümüzde maalesef. Maalesef. Burada çok önemli benim dikkatimi çeken bir başlık. Meşhur aynı zamanda Buhari'nin Müslim'in rivayet ettiği Müslüman bir mideyle yer, kafir yedi mideyle yer. Bu biyolojik bir yapı değil gerçi. Kafirin de Müslümanın da midesi aynı ama kafir oburdur. Yedi kişinin yiyeceği sofraya otursa gözü doymaz. Görüyoruz dünya kafirlerinden bunu. Burada Müslümanın, müminin yemek kültürü olarak çok kaliteli bir şekilde cümle kurmuş. El müminü ye'kulu fî mi'an vâhidin. Mümin bir midelik yemek yer diyor. Slogan çok güzel oldu. Mümin bir midelik yemek yer. Kafir yedi midelik yemek yer. Bu göz tokluğu, açlık, oburluk bakımından. Yine hadis-i şeriflerden esinlenerek az yemek çok insana yeter diye bir kural getirmiş. Az yemek çok insana yeter. Hatta hadiste iki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek dört kişiye yeter diye ikaz var. Bu da önemli bir şey. Başka bir başlık dikkat çekici. İslam terbiyesi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir sahabi geliyor. Yemek kendilerine yetmediğini, evde sofrada açlık çektiklerini söylüyor. Efendimiz ayrı ayrı mı yemek yiyorsunuz? Ayrı ayrı mı yiyorsunuz? Diye soruyor. Öyle bu evet deyince birleşerek yemek yiyin, Bismillah da deyin diyor. Demek ki ailenin sofraya oturup beraber yemek yemesi, yemeğe besmele ile başlamak gibi bir İslam terbiyesi. Bir arada yemek yeme. Tabii öbür türlü münferit yenmez diye bir kural yok ama şimdi böyle bir sıkıntı var. İşte okuldan çocuk geliyor ayrı sofra kuruyor. İşten geliyor eş ayrı bir sofra kuruyor. Kadın sonra yerin bir ayrı sofra kuruyor. Lokantaya dönüyorsa evler demek ki bir bereketsizlik söz konusu. Burada yine çok önemli bir kural daha. Toplum içinde olacakların hoş olmayan kokusu, kerih kokulu şeyleri yememeleri gerekir diyor. İşte sarımsak bunun örneği ama sadece sarımsak değil. Şimdi sarımsağı mekruh diye yemeyip mesela sucuk yiyip camiye gidilmez. Sarımsağın 3-4 katı herhalde sucukta ilave kokular da var. Yani arkadaşlarını rahatsız edecek. Mesela eşi yemek kokusundan veya bir ağız kokusundan rahatsız oluyorsa bir insan, erkek veya kadın, o yemeğine dikkat etmeli. Spor yapacağı zaman, rahat olacağı zaman insan yemek yemelidir diye bir şey var. Aynı şekilde yemekten önce ve yemekten sonra elleri yıkamak diye hadis-i şeriflerde de var. Yemeğin bereketi elleri yıkamaktadır diye hadis-i şerif var.
Hocam, bu el yıkama hadisesinde yani bu sünnet acaba elin temizlenmesi mi yoksa illa elle yıkanması mı? Örneğin kişi yemeğe oturmadan önce orada bir ıslak bir mendil var diyelim. Onunla sildi, elini temizledi.
Bilakis burada müellif bir kayıt getirmiş 415. sayfada. Üstelik de mendille elini kurulamadan sofraya oturmalı diyor. Çünkü hadis-i şerif elinizi temizleyin demiyor. Bereketut ta'ami el vudu kablehu.
O zaman
özellikle yıkamak diye hadiste kayıt var. Tam sünneti yıkamaktır ama elleri yıkamadan da sofraya oturmak haram değildir. Yani bereket açısından buna hijyenik mikroptan arınma bir isim koymaya gerek yok. Yani bizim için sünnet olması yeterli. Havluyla kurulanmama diye kayıt var. Özellikle havluya tutmadan direkt elin rutubetiyle sofraya oturmakta bir bereket var demek ki.
Çeşme akarken adam mesela elini böyle yapıyor. Yine tam yıkamamış oluyor o zaman. Sünnet olmuyor.
Abdest alacak kadar yıkadıysa tamam. Deterjanla yıkamak diye bir şart getirmeyiz.
Kaldı ki özür diliyorum. Deterjanlar bence şeyden de daha normal elin kirinden daha fazla şey yani, bırakıyor.
Daha fazla zehir üstüne. Evet. Tabii tabii.
Yanlış anlaşılmasın da sabunla yıkanılmasın diye bir sonuç çıkmaz inşallah.
Tabii. Burada masada yemek yeme diye bir başlık var. Genelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturmuştur. Yerde oturup yemedir. Ama masada yemek yemek haram değildir. Mekruh da değildir. Masada da yemek yenebilir. Fakat bilhassa rejim yapacaklar. Yani az yemek yemek için oturarak yemek yemek daha uygun.
Oturuş biçimiyle ilgili sünnette bir kayıt yok. Ama dizini kaldırması, işte midesine bastırması şeklinde.
Mide bastırma değil de dizi kaldırınca herhalde mideye kapasite düşüklüğü mü oluyor? Öyle evet. Bir şey var. Her halükarda oturulunca sünnete uyulmuş oluyor ama masada yemek yemek tahrimen mekruhtur falan diyen de yok.
Peki bu yaslanma hadisesi hocam?
Yaslanma kibir işareti olduğu için hadislerde ona yasak var. Yaslanarak yiyip içmek kerahat icabı oluyor, kerahat getiriyor. Ayakta yemek yeme konusunda ve ayakta su içme konusunda bir kerahet vardır. Yani ayakta yemek yemek mekruhtur diyor bazı alimler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakta yemek yeme içme ile ilgili ikazları var. Ama ayakta yenip içildiğine dair haberler de var. Dolayısıyla zaruret yokken ayakta değil oturup yemeli. Ama üstünde zırhı, miğferi varken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sofraya oturması da mümkün değil. O zaman da ayakta atıştırdı demek ki. Yani pozisyona göre değerlendirilebilir.
İki elle yemek var mı hocam?
Sol elle ağız yok bizde. O şimdi gelecek. Sol elle ağız yok. Sol el ağza gitmez. Sol el ağza
hocam,
gitmez.
Hocam bu peki parmak yalama hadisesi ve üç parmakla yemek bununla ilgili?
Üç parmakla yemek... yani yemek üç parmakla yemek caizdir. Parmakla yemek yemek caizdir. Kaşık sonraki bir değer. Ama kaşık kullanmak mekruhtur diye bir şey yok. Bizim örfümüzde bunu uygulamak mümkün değil. Ben Mekke'deki yıllarda işte oraya gelen hacılar biz de bir yiyelim bunu diye merak ederlerdi. Nasıl yiyorlar diye. Yüzünü gözüne bulaştırır her tarafı çocuk gibi. Ya bas olurdu. Bütün üstüne damlatırlar, pilavı dağıtır. Öbür taraftan öbür adam da böyle kaşıkla alıyor gibi alıp yiyor. Yani örfü ve yetişme tarzını zorlamamak lazım bu ustası. Ortada bir kerahat, mekruhluk vesaire yok. Yemek yerken besmele çekmekte ciddi ikazlar var. Besmelesiz yeme şeytanın sahip olacağına ve müdahale edeceğine dair ikazlar var. Yemeğin sağ elle yenmesi konusunda ciddi ikazlar var. Sol elle yemek yeme meselesi. Burada kitabın ana konusu değil ama isterseniz buna bir girelim. Çocukların solak olma durumu var. Solak çocukta eğer tıbbi müdahale yapıldığında sağ elde aktiflik oranında bir eksiklik vardı. Sol eli aktifse çocuğun, gerçi bunu bir de Aziz Hoca'dan psikolojik boyutunu dinleyelim. Çocuğu fıkhen zorlamak doğru değil. Yani sağ eli maazallah felçli olan birisi sol eliyle yemeyecek, aç mı kalacak? Öyle bir şey yok. Yani sağ el aktifse sağ eli kullanmayıp sol elle kullanmak ciddi bir mekruhtur. Sol elle ağza lokma yok. Ama böyle bir sorun yoksa ya da çocuğun sağ kolu aktif değilse, sağ kolla götürmeyi beceremiyorsa çocuk, bunu zorlaması anne babanın fıkhen gerekmiyor. Çocuğu sünnetten ve mümin insan tavırlarından soğutmamak lazım. Aziz hocam sen bu konuda anne babalar için söyleyeceğin bir şey var mı kitabın dışında?
Kitabın dışında şöyle söyleyebiliriz hocam. Sağ elini kullanamayıp normal işlerinde yemek yerken sağ elini kullanabilen insan sayısı çok. Yani bu biraz alışkanlıktan kaynaklanıyor. Böyle birden olmasa da biraz özellikle maneviyatı anlayabilecek yaşa geldikten sonra kademe kademe sağ ele yönlendirilebilir diye düşünüyorum hocam.
Peki yani sağ elle sol eli görünürde aynı olduğu halde gerçekten sağ eli kullanamıyor olamaz mı bir çocuk?
Yani
fiziksel bir hata, biyolojik bir hata.
fiziksel bir tespit edilmiş bir şey yoksa sağ elini kullanması için bir engel yok hocam.
Peki bazı çocuklar mesela günlerce aç bırakılıyor. Sağ elini böyle bantlayan aileler görüyorum. Ellerini böyle bantlıyorlar çocuğun, sol elini. Sağ elle yesin diye yine başaramıyor aileler. Aylarca uğraşıyorlar. Caiz olmayacak şekilde çocuğa dövüyorlar, işkence yapıyorlar. Yani anne baba eğitimci hatası mı bu sence?
O eğitimci hatasından kaynaklanıyor. Yani çocuğun davranışını değiştirmede uygulanan metot hatasından kaynaklanıyor.
Çok yakında bir anne bana soru sordu. Uzun süre pedagoğa gitmişler. Çocuğu rahat bırakın artık demiş. Bundan sonra uğraşmayın çocukla demiş. Bu da Müslüman bir kimse olduğu için sözüne itimat etmişler de yine bir hocaya soralım diye bana geldiler. Yani demek ki pedagog o zaman çocuğun düzelme o ihtimalini zayıf gördü.
Gördüyse o tabii ona yapacak bir şey yok da ama normalde fiziki olarak bir engel yoksa biraz böyle zorlama değil de zamana yayarak çözülebilir sorunlar. Davranışlar değiştirilebilir. Ama fiziki engel varsa ona yapacak hiçbir
peki
şey yok.
Peki mesela 3 yaşında bir çocuğu sofrada 2'de bir azarlamayı
o
nasıl
çok doğru
bulursun?
Değil hocam. Yani çocukların davranışlarından sorumlu olması için bir kere ilkokula başlamış olması lazım psikolojik olarak da. Yani 12 yaştan sonra artık biraz daha böyle bilinçli yapıyor diye söyleyebilirim.
Mesela kaç yaş sence hala böyle sağ elle yemiyorsun sen yavrum ne oluyor diye yemekten sonra alıp böyle yemek başında olmaz herhalde azarlama da.
Evet.
Bir anne ne zaman diş göstermeli çocuğa mesela?
Ergenliğe girdikten sonra 12 yaştan sonra başlayabilir hocam.
O mesela yani 8 yaşında bir çocuk
eğitime başlamalı yani o
ne kastediyorsun? Eğitimden ne kastediyorsun mesela?
Eğitimden kastımız ödül ceza yöntemleriyle çocuğa uygun ödül ceza yöntemleriyle sağ eli kullanması tavsiye edilebilir. Yani bunu bir defa yapıyorsa çocuk misal zorlamayla çok keskin bir zorlamayla bir defa sağ eliyle ağzına yemek götürebiliyorsa bu alışkanlıktan kaynaklanan bir sorundan dolayı sol eliyle yiyor demektir. Ama hiçbir şekilde sağ elini ağzına götüremiyorsa o zaman bunda normal psikolojinin de dışında fiziksel bir sıkıntı olduğu da düşünülebilir yani.
Yani burada anne babalara mesela sofrada çocuğun tam da sevdiği bir kek varken sen madem sol elinle koydun daha yemeyeceksin türünden bir uyarıyı uygun buluyor musunuz?
Değil hocam. Çok doğru değil. Yani bu çocukların özellikle davranışları değiştirilirken o sizin de söylediğiniz gibi dinden soğutmayacak şekilde. Yani bunu bir dini zorunluluk olarak gösterip illa sağ elinle yiyeceksin yemezsen işte büyük cezalar işte Allah sevmez ya da şu olur bu olur tarzı korkutmalardan ziyade bunun daha güzel bir davranış olabileceği sağ elle yenilirse bereketin gelebileceği işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ eliyle yediği tarzı.
Cep telefonu vaat etsin mesela. Olabilir. Her sağ lokmaya bir kontür.
Bir şey söyleyeyim.
Yani bir yıldız belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da bir telefon şeklinde olabilir. Yani ama şu da varsa eğer çocuk sağ elle yiyebildiği halde sırf inatlıktan dolayı bunu yapıyorsa o zaman
baba nasıl tespit edecek? Anne bunu inadı nasıl tespit edecek? Yani bu anneye babanın elini çok salmış oluruz bu arada. 3 kere dedi, 4. inattan yemiyorsun diyecek.
Hocam şöyle tespit edebiliriz. Mesela çok sevdiği bir aktiviteyi yapacağı zaman misal dedik işte sağ elinle yersen şunu yapacağız. O zaman sağ eliyle yiyebiliyorsa çocuk o zaman bir sorun yok demek.
Evet bu güzel değil mi hocam? Böyle evet, güzel oldu bu tespit. Hocam herhalde müdahale şimdi edecek.
Belki aynı şeyleri söyleyeceğiz ama Aziz Bey'le.
İki pedagog olarak diyebilirsiniz evet hocam.
Şimdi eğer biyolojik bir neden yoksa, biyolojik bir sebep değilse olabilir. Kaslarından ötürü, sinir yapısından ötürü, kemik yapısından ötürü sağ elini kullanamıyorsa buna yapacak bir şey yok. Tıbbi bir müdahalenin sonunda belki. Ama eğer fizyolojik, biyolojik bir gerekçeden değil de tamamen beyin yapısıyla alakalıdır sağ solu kullanmak. Psikolojik bir durumsa her insan solak dahi olsa sağ elini kullanabilir belli ölçülerde. Burada biraz şeyle alakalı hocam, çocuğa özgüven kazandırmakla alakalı. Yani bak sağ elinde kullanabiliyorsun. Çocuk hiç sağını kullanmayacak mı? Oyuncağını diyelim ki büyük oyuncakları sol eliyle aldı, küçüğünü de sağ eliyle alacak. Aa sağ elinde kullanabiliyormuşsun gibi sağ elini de kullanabildiğine dair ona bir özgüven kazandırıldığı vakit çocuk belli davranışları sağ eliyle yapabilir. İşte yemek meselesinde de hem ona özgüven kazandırmak hem de bunu dini bir motif olarak da şey yapıldığı zaman, taltif edildiği vakit çocuk sağ elini rahatlıkla kullanacaktır. Normalde solak olmasına rağmen birçok yazı işini, efendim işte ne bileyim giyim kuşamda sol elini kullanmasına rağmen yemek yerken bizim birader solaktır mesela. Geçen sizinle tanıştırdım ama yemek yerken sağ elini kullanır. Enteresandır. Yani,
hocam ona bu tip uygulamaları yaptıysan
hiçbir şey de yapmadık hocam. Yani hiçbir şey de yapmadık. Belki ortalama bir davranışı takliden öğrenmiş olabilir. Ama solaktır normalde. Özür dilerim.
Estağfurullah. Şöyle bir şey ilave edebiliriz hocam aileler için. Misal diyelim ki bir yemek 30 kaşıkta bitiyor. Başlangıçta çocuktan aile şunu bekler. Yani bu 30 kaşığın 3 kaşığını sağ elinle ye. 3-4 gün 3 kaşık sağ elle yedikten sonra birkaç gün sonra bunu 4'e çıkarma, 5'e çıkarma. Kademe kademe istenilen hedefe yaklaşırsa Abdülvaki hocamın da söylediği gibi çocuk kendisinde özgüven hissetmeye başlayacaktır. Yani ben gittikçe istenilen hedefe yaklaşabiliyorum ve bu benim için de zor olmuyor. Yani 30 kaşığı birden sağ elle ye dediğin zaman ona eziyet geliyor ama 3 kaşık dediğin zaman zor gelmiyor. Ona alıştıktan sonra dedik ya sol elle yemek alışkanlık. 3 kaşığa alıştıktan sonra 3'ün üzerine bir 4.'yü koymak da zor gelmiyor.
Hocam siz ikiniz de sabrı tavsiye ettiniz aslında. Hocam, yani sabırsız olmaz dediniz.
Hocam aynen, ben de psikologlarımıza bu işlemleri tarif ettiklerini anneler babalar yaparken çocuğun arkadaşları, büyükleri ya da yanında utanacağı ya da rekabet ettiği insanların yanında bu tür onun kusur gibi kabul edilen davranışları yapmamalılar.
Sünnete düşman hale getirmemeli.
Evet, tabii. Yapmamalılar. Çünkü
sabır hocam.
Onu arkadaşların içerisinde yaparsa inadına beceremeyeceğinden dolayı ikinci denemeyi yapmayacak. Evet. Ya da büyüklerinin yanında yaparsa yapmayacak.
Yemekten soğuyacak.
Evet.
Bir de hocam özür diliyorum. Bebeklikte de şey önemlidir. Çocuğun solak mı olduğu yoksa sağ elini mi kullandığı belli olur. Genellikle sol eliyle uzanıyorsa çocuk mesela oyuncaklarını sağ tarafına diyelim ki her şeye soluyla uzanıyor çocuk. Mümkün olduğu kadar sağ tarafına.
Sağdan uzağa doğru.
Sağdan sağ elini kullanma şeklinde başlarsa o zaman çocuk bu psikolojilerin falan hiçbiri söz konusu olmaz. Olmadığı için çocuk sağ elini kullanmaya başlayacaktır. Çünkü çocuk genellikle belli yaşlara kadar aldığı her şeyi ağzına götürür.
Yani demirdir, bakırdır. De telefonu veya oyuncağı neyse sol eliyle almak için dönerek alıyorsa bu neyi gösteriyor?
Kolunda biyolojik bir problem olabilir. Ama genelde çocuk işte hangi tarafa şey yapmışsa kullandığı kol farklı da olsa şeyi tercih eder. Kolaylığı tercih eder. Devrilmemek için, o zaman yıkılmamak için.
Çok erken yaşta annelerin daha çocuk memesine tutarken, emziğini oynarken yani annelerin başlaması lazım. Öyle kaşık tuttuğu zaman geç kalındı
mesela
demek ki.
Mesela çocuğun önüne bir şey koysunlar. Çocuk hemen alır ağzına götürür. Eşyayı tanımaya yöneliktir ya da karnını doyurmaya yöneliktir. Eğer soluyla alıyorsa aynı sağını da uzatabilecek, solunu da uzatabilecek mesafedeyken solunu alıyorsa evet. Çocukta solaklık vardır. O zaman mümkünse bu alacağı şeyleri sağ tarafına doğru koymalarında fayda var.
Hocam hızlı bir şekilde, hocam sözünüzü mü kestim?
Estağfurullah hocam. Veya onu yapamıyorsa da Abdülbaki hocamın söylediğine ilaveten iki elini birlikte kullanabileceği oyuncaklar tercih edilmeli ki diğer elini de kullanabilsin.
Antrenman yaptırsın.
Tarzda olabilir. İki elini de kullanmayı öğrenebilsin, alışkanlık haline getirebilsin diye.
Kitabımızda bıçakla yemeği kesme, et kesme, ekmek kesmekle ilgili bölüm var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bıçak kullandığı, et kestiğine dair rivayetler var. Genelde ekmek kesilmez bıçakla diye bir böyle bazı yörelerde bir kültür var. Doğru değil bu. Bir başka mesele de yemekte düşen kırıntıları almak, atmamak. Hatta düşen lokmayı atmamak yönünde de hadis-i şerifler var. Müellifimiz buna da işaret ediyor. Yani mümkün olduğu kadar çöpe insan yiyeceği atmamak gerekiyor. Ama lokantada deterjanla silinmiş yere düşen bir peyniri de alıp ağza koymak doğru değil. Yani dedik ki israf etmeyeceğiz ama insanı da israf etmemek lazım. Mesela lokanta deterjanla temizleniyor, masalar, yerler. Bir ev gibi temiz değil. Gerçi evde de herhalde deterjan kullanılıyor da. Yani burada evet, düşen lokmayı almak sünnettir ama insanı düşürmek sünnet değil. Yani insanı da korumak lazım. Bir ara verelim hocam. Aradan sonra geri kalan bölümü devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Gıda fıkhı kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde hocalarımızla meseleleri istişare ediyoruz. Çok böyle gündeme her zaman gelen şeyleri konuşmaya vaktimiz olmayacak herhalde. Burada çok önemli birkaç başlık var. Ben onları değineyim. Sonra hocalarımın tespitlerini
hocam,
alalım.
Önemli başlıklara geçmeden önce o bir önceki mevzuya dahil olması hasebiyle.
Sağ elle yemek yeme.
Evet. Ha, evet. Şimdi bazı mahfillerde işte eskiden bu denli hijyen enstrümanları olmadığı için, temizlik malzemeleri olmadığı için insanlar sol elleriyle taharet yapardı. Sağ elleri daha temiz olduğu için sağ el teşvik edilmiştir. Bugün elhamdülillah her türlü temizlik malzemesi var, her türlü deterjan var. En ağır kirleri bile elinizden arındırabiliyorsunuz ya da elinizi kirden arındırabiliyorsunuz.
Deriyi bile arındırıyorlar hocam, evet. Deterjan.
Şimdi dolayısıyla yani sol elle de yenilebilir. Netice itibariyle sol eli de yaratan Allah, sağ eli de yaratan Allah. Niye birisini tercih etmiş gibi bir görüş var.
Bu görüşü söyleyenlerin bir görüşü daha var hocam. Diyorlar ki Peygamber aleyhisselam, onlar aleyhisselam demiyor da biz diyelim. Hı hı. Peygamber aleyhisselam ashabı boş durmasın diye onlara nafile namaz kıldırttı. Şimdi bizim işimiz çok, trafikte bir sürü vaktimiz geçiyor. Farzları kılsak yeter diyorlar. Hocam yani, din olan şeylerde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah böyle istiyor dediği şeylerde gerekçe aramıyoruz biz. Ama şundan dolayı şöyle diyorum size diyorsa Peygamber aleyhisselam Efendimiz, o dediği şeyin gerekçesi kalkınca o da kalkar. Gerekçe kullanmadan din olarak Allah sağ elle istiyor, sol eli ağzınıza istemiyor dediyse bizim için bitti.
Hocam sol elle ilgili Abdülbaki hocamın söylediği kanaatin paralelinde şu anda Müslümanlık hassasiyeti olmayanlar, özellikle Batı kültüründekiler hangi eli kullandığı, çünkü biz sağ elimizle yediğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle istedi dediğinden dolayı yemek yiyerek ibadet etmiş oluyoruz.
Elbette.
Ama adamın öyle bir derdi olmadığı için neresiyle yerse yesin. Yukarıdan ağzını açıp aksa bile yetek ki mideye bir şey gitsin. Onun sağı solu fark
Roma
etmiyor.
Roma kültürü hocam. Roma evet. Kültürü.
Sağı solu fark etmiyor. Bundan dolayı da bir de herhalde şeytan özellikle servis yaptırıyor ki onlara sol elle yiyip bir sünnete muhalefet edecek.
Bereketsizlik
olsun. Müslümanların yaşadığı ülkelerde, Müslümanların lokantalarında da servis yapılırken yoğun kullanılan malzemeler, işte kaşıktır ya da daha çok kullanılan malzemeler maalesef sol tarafa konuluyor. Hani çocukların korunması ile ilgili sağıyla yiyenlerin bile çok lokantaya giderlerse soluyla yer hale gelebilirler ya da gelir gelmez onları bir değiştirmek lazım.
Yok hocam, değiştirmeden önce garsonu çağırıp,
evet.
Mesela ben tesadüfen bulunduğum bir yerde garsonu çağırdım. Şef garson kim dedim. Başka biri geldi. Kalabalıkta bir misafirdik. Tipim niye benziyor benim dedim. Ne demek diyorsunuz dedi. Ben kime benziyorum dedim. Hacamcaya benziyorsun dedi. Hem de hocamcayım üstelik dedim. Dedi amca dedi. Amca bu dedi. Gavur muyum ben dedim. Sol tarafa kaşık koydun dedim.
Evet hocam.
Niye dedim sen bıçağı sağ tarafa koyuyorsun. Bize lisede böyle öğrettiler dedi. Meğer şey mezunuymuş. Otelcilik bilmem ne mezunuymuş. Dedim, bizim Kur'an'ımız da böyle demiyor dedim. Sen bir daha ben geldiğimde böyle yaptın. Tamam abi dedi, değiştirdi. Sonra tatlı kaşığı getirdiğinde yine sola koydu.
Alışkanlık haline.
Mesleği yani sağ el değiştirmek o kadar da. Tabii bu hocam biraz da bizim kaşığımıza sahip çıkmamızla ilgili bir olay bu. Yani başta dedik ya gıdamıza sahip çıkacağız. Burada bir iki mesele var. Bunlar çok önemli. Herhalde Taha Hoca'nın da bir soruları var. Bu sorulardan sonra ona geçelim. Şimdi zorunlu yemek yeme diye bir şey var. Yani Müslümana şu haram, bu helal değil diyoruz. Ama bunu zorla yemesi gerekebilir mi Müslümanın? Gerekebilir. Yani bütün bu kadar büyük teknolojilere rağmen, yani insanlık 5 dakikada bir yerden bir yere gidiyor ama insanlar 3 gün, 5 gün bir yerde mahsur kalabiliyorlar hocam. Bina yıkılıyor, mahsur kalıyor. Sapasağlam bekliyor orada. yakaladığın fareyi yemekten başka bir çaren yok enkazın altında. Yani fare yemek haram, mekruh.
Veya başka kıra gezmeye gidiyor, dağda çığ uçuyor, kalıyor.
Çığ uçuyor, kalıyor. Mesela evet. 3 gün sonra bulunan dağcılar oluyor değil mi? Onlar bir yılan yakalayıp yemekten başka çaresi olmuyor. Şeriatımız burada yeme, acından öl demiyor. Ne bulursan ye diyor ama ne kadar ölmeyecek kadar. Herhalde askerler de böyle bir eğitim var zannediyorum. Komandoları sizi bıraktılar mı hiç?
Evet dağda? Hocam var. Bunun için okul yıllarında Ege Denizi'nde bir adaya bırakıyorlar. Tamamen denizlerle çevrili. Size günlük toplam 10 kişi için 250 gram un, 250 gram et veriyorlar. Birer matara su. Hayatınızı orada idame ediyorsunuz. Ne bulursanız yılan.
Kaç gün kalıyorsunuz orada?
3 gün kalıyorsunuz hocam.
3 gün kalıyorsun.
3 gün kalıyorsun. Geceli gündüzde.
Çok iyi oluyor mu kaplumbağa filan?
Yani ben o eğitimden çok zevk almıştım. Çok
eğitimden mesela, mi etten mi?
Yani tabii et bulamadığımız için. Evet hocam.
Bitkisel eğitim.
Bu yani tabii bir olay. Burada bir başlık daha var. Yani bir Müslüman böyle bir zorlanma durumu söz konusu oldu. Maazallah yemedi ve öldü. Vebale girer mi? Girer.
Azimet ruhsat olarak hangisini tercih etmek lazım hocam? Yani, yemeği mi tercih etmek lazım?
Burada mümin hayatta kalması için domuzdan mesela yılandan yemesini izin veren Allah'tır. Allah'ın iznini uygulamamak da bir suç. Taha Hoca sen bir şey konuşacaktın.
Ülkemizde yemeğe başlamadan önce tuzla başlamanın sünnet olduğu diye bir anlayış var. Yani bu ne kadar doğru?
Vallahi ben İmam Hatip Lisesi'nde iken 1970'li yıllarda ahçılarla kavga ederdim. Tuzumuz niye yok masada filan. Yani ne yapacaksın tuzu biz tuz kattık derlerdi. Sünnete aykırı yemek ediliyorsunuz. Bir de burası İmam Hatip yurdu filan diye böyle fırtınalar estirirdik. Bir gün bir ahçımız vardı Kastamonulu. Ya git be dedi, benim Müslüman da babam da Müslümandı, hiç tuzla başlatmadı bizi. Sen nereden öğrendin bunu dedi. Çok ağrıma gitti. Ulan bu ehl-i sünnet değil herhalde filan diye düşündüm. O zaman senelerce araştırdım. Suudi Arabistan'a gidince büyük kütüphanelere girdik filan. Hazreti Ali'nin bir gün tuzla başladığına dair Kirmani'nin bir Erbain şerhi var. Orada bir rivayeti filan olmayan bir dedikodu var. Bunun dışında ne ashab-ı kirama ne tabiinden birine yemeğe tuzla başlamaya yönelik bir uygulama haberi yoktur. Böyle bir şey yok. Bu daha ziyade böyle nefis terbiyesi yönünde işte tasavvuf erbabından kaynaklanan bir şey. Bunu da nefsi dizginleyip az yemeği sağlamak için diyorlar. Halbuki tuz daha fazla iştah kabartıyor. Bir de bugün ciddi bir şekilde teknoloji tuzla savaşıyor. Tıp tuzla savaşıyor. Yani tuz böyle sigara ve tuz, şeker, un. Yani tıbbın savaştığı bir şey haline geldi. En azından nikotin gibi savaşılıyor tuzla şu anda. Doğal olmayan tuz yenmesin deniyor. Sünnet değil ama dediğim gibi gerilere doğru giden bir uygulaması var. O da bizim memleketimizde yakın. Dünyanın diğer yerlerinde pek böyle bir uygulama yok. Gittiğimiz yerlerde görmedik. Yani böyle bir şey yok.
Peki hocam bu yemek duasının yapılması, yani toplu bir şekilde yapılması...
Yemek duası diye bir şey yok. Yemeğe hamd var. Hı. Hamd de işte elhamdülillah ellezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn diye Efendimiz. Mesela bu 5-10 tane yemek duası var Efendimiz'le ilgili. Bizi dua diyoruz, Efendimiz hamdele diyor. Hadis-i şerif yemek yer, hamd ederse kul Allah bundan memnun olur diyor. Demek ki hamd etmeyi teşvik ediyor. İşte en güzel hamd, dua bizi yediren, içiren, sulayan ve Müslüman olarak yaratan Allah'a hamd ederiz. En güzel yemek duası bu. Fakat bunu işte mevlüt duası gibi
törene dönüştürmek.
Bir dakika, 1,5 dakikalık geçmişlerimize, geleceklerimize yedirene, pişirene, taşırana şeklinde bu biraz dekoratif bir şey, sünnete uygun olan samimi bir şekilde hamd etmektir ve muhakkak hamd edilmelidir.
Hocam buna istinaden bir şey sorayım ben. Süremiz var mı bilmiyorum da. Şimdi özellikle diyelim ki bir yere davet edilmişse birkaç kişi, bizim oralarda sanki ona mahsus bir dua, yani geçmişlerine, efendim, hanesinin şenlenmesine yönelik böyle özel davet duası var mı? Normal yemek duasının dışında.
Yani Müslümanın Müslümana duası var. Bir de hoca olarak biz bir yere gitmeye görelim. Hoca efendi bir dua yap diye hemen yani bu makul bir şey. Salih insanlardan dua istemek, ikram edince bereket duası istemek bu ashab-ı kiramın yaptığı bir iş, tabiinin yaptığı bir iş. Dolayısıyla yani bir toplantımız duaya dönüşsün, yedik içtik. Yani bu yemek duasından ziyade beraberliğimizin hayır bereketi için dua olarak algılanmalı. O mübarek bir şey. Yani ashab-ı kiram birbirlerine dua ettiler. Yapılabilir. Böylece...
Hocam bu duadan sonra birkaç lokma daha almak...
İşte şey... o bunun ilavesi, bidatı bu. Öyle bir şey yok. Birkaç lokma... Yani doyduktan sonra lokma yok. Zaten ashab-ı kiram lokma yiyorlardı. Duadan sonraki lokmaların ne anlamı var?
Öncesi sonrası hep lokma.
Şimdi Fikul Et'ime isimli kitabımızı inceledik. Allah müellifinden razı olsun. İnşallah hayır ve bereketle amel ettiğimiz konular bize ilave etmiştir. Yani bunu çok uzattık program olarak. Birkaç program yapmak zorunda kaldık ama gıda günlük ihtiyacımız. Ömürde bir defa karşımıza çıkmıyor. İnşallah dinleyenlerimize, izleyenlerimize de istifade edecekleri şeyler sunmuşuzdur. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum hocam. Abdullah hocam sizi de bayağı yorduk. Allah razı olsun. Aziz hocam siz de uzaklardan geldiniz. Cemal hocam aynı şekilde. Yani askeri bir hatırayı dinlemek için Ersen kardeşimizi dersin karşımızda almış olduk. Allah razı olsun. Yemeğimiz helal olsun, bereket olsun, bize afiyet olsun. Rabbimizin asıl nimetleri olan cennet nimetleriyle buluşacağımız nimetlerden olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.